Ayrım 4, sayfa 37. My God, bunu o mu yaptı? Evet, ama sandığın gibi değil. Yarın öbür gün cesedini bir su kanalına atılmış halde bulmayız inşallah. Abartma lütfen, alt tarafı bazen ileri gidiyor, o kadar. Seni hiç bağladı mı? Efendim? Şimdiye kadar denemediyse bir gün deneyecektir. Günün sonunda işi oraya vardırır böyle saykolar. O zaman be careful. Ne tavsiye edersin? Run away. Arkana bakmadan kaç. Tabii eğer ertesi gün parçalanmış vücudun gazeteleri süslesin istemiyorsan. Manşetlere dönmek için kötü bir yol. Sitare gülümsedi. Şu çirkin dünyada birisinin kendisi için kaygılandığını duymak iyiydi. O an önemli olan uzaklaşmak değildi. Kurtan geldikten sonra Gonca'yı yalnız bırakmış ve bu sözleri hak etmişti. Uyarını dikkate alacağım, dedi gülümseyerek. Sen nasılsın peki? Her zamanki gibi, bebek bakıcılığına devam. Gonca'nın menajerliğini yaptığı başka oyuncular da vardı. Daha taze, para kazandıran çocuklar. Onu sormuyorum, dedi Sitare. Var mı gönül işlerinden bir gelişme? Baby, şu an istediğim ne biliyor musun? Ne? Sevişirken dudağımı patlatacak bir hayvan. Gülmeye başladılar. Kıkırdamaları büyüdü. Nişantaşı kahvesindeki müşterileri dönüp baktıracak kahkahalara dönüştü. Susmayı başardıklarında Sitare'nin kasıklarındaki akşamdan kalma ağrı başlamıştı yeniden. Ne var ki yolun yarısındaki bir kadının plana da ihtiyacı vardı. Kurtan'ın kazandığı para pilava zor yetiyordu. Yarını düşünecek bir tip değildi zaten. Zamanla tenleri birbirine alışıp yataktaki ateş sönmeye yüz tuttuğunda ilişki aksamaya başladı. Halının üstündeki sevişmeler bitince halının altına süpürülmüş sorunlar tek tek çıktılar meydana. Sonra o fasılda geçti, aynı evde iki yabancıya dönüştüler. Ayrılmamalarının sebebi kendilerini yeni düzen kuramayacak kadar güçsüz hissetmeleriydi. Kurtan sağa sola borçlanmıştı. Bu yüzden Anadolu'da çekilecek diziden gelen teklif Sitare'den çok onu heyecanlandırdı. Madem bu deli kadına erkeklik ediyordu, o zaman gelecek parayla nefes almak en doğal hakkıydı. Reddetmeseydin hayatımız değişecekti derken Sitare ile değil elinde tuttuğu küçük kızın resmiyle konuşuyordu sanki. Lütfen onu yırtma. Kurtan başını çevirip bakıyor, küçümsemeyle nefret harmanı bir bakış. Resmi masanın üstüne fırlatıyor, kanepedeki deri ceketini alıp sokak kapısına yürüyor. Nereye? Trip çekecek halde değilim, çıkıp yürüyeceğim. Dönecek misin? Sertçe açılıp kapanıyor kapı. Oluşan ceryanla küçük kızın resmi masanın üstünden kayıp yere düşecek. Ölü bir yaprak gibi. Sitare resme dalgın dalgın bakarak bir yudum daha alacak içkiden. Çıkmaz sokakta çoktan karardı hava. 4. Sabaha doğru sisli rüyalardan uyanıyor. Kendisini küçük bir kız olarak gördü. Annesinin elinden tutmuş. Küçük kız bilmiyor ama Sitare biliyor nereye gittiklerini. Yeşilçam'daki filmcilerden birinin kapısını çalacaklar. Sıska bir kadın açacak. Onları geniş bir odaya götürecek. Orada onları orta yaşlı, gri sakallı, kirli camlı gözlükler takan bir adam beklemekte. Dikkatini önce duvardaki film afişleri çekecek. Bazılarını tanıdığı ünlü oyuncular, odada vanilyalı tütün kokusu. Annesinin uzaktan akrabasıdır adam. Küçük Sitare'yi sorguya çeker. Gerçekten oyuncu olmak istiyor mudur? Yoksa annesinin hatırına mı gelmiştir? Uslu duracağına söz verir mi? Sızlanmayacağına? Kendisinden her istenenini yapacağına? Film çekmenin ne zor iş olduğunu biliyor mudur? Senin iki dakikada seyrettiğin bir sahneyi çekmek için bazen iki gün harcamamız gerekir küçük hanım, der piposunu tekrar yakarken. Bu kadar zahmete katlanabilecek misin? Annesiyle birbirlerine bakarlar. İkisi de bilmektedir zahmet denen bir şeylere katlanılacağını. Sitare'nin babası bir yıl önce trafik kazasında ölmüştür. Annesinin kendisini doyuracak bir mesleği yoktur. İşin kötüsü, kocasıyla yasak bir aşkın sonucu evlendikleri için iki sülale de onları defterden silmiştir. Sonra aileye kendisi kadar uzak bir kuzen gelmiştir kadının aklına. Beyoğlu'nda filmcilik yapan adamı birkaç kere gazetelerde görmüşlüğü de vardır. O zaman kızına alıcı gözüyle bakar, Sitare'nin gece siyahı saçlarının, küçük burnunun, parlak teninin televizyonda nasıl görüneceğini hayal etmeye çalışır. "Dizilerde oynamak ister misin?" diye sorar bir akşam beraber dizi seyrederlerken. "Kim istemez?" diye cevaplar Sitare. Bu konuşmayı da zaten dizilerden öğrenmiştir. Beyoğlu'ndaki ofisin tavanı yüksek, pencereleri geniş, yerleri duvardan duvara fıstık yeşil halıyla kaplı, afişler ve vanilyalı tütün kokusundan sonra en çok dikkati çeken irili ufaklı heykelcikler. Üzerlerinde tarihler ve Sitare'nin henüz tanımadığı festival isimleri. "Niye cevap vermiyorsun, dilini mi yuttun?" diyor adam kaşlarını çatarak. "Sessiz sinemanın devri çoktan geçti, haberin olsun." Uyandığında bir an kendini 19 yaşında sanıyor. Belki de makyaj aynasına tutturulmuş fotoğraflar yüzünden Sitare'yi şarkı söyleyen, dans eden, ödül alan bir kız olarak gösteren fotoğraflar. Gençliğin o barbar, önüne geleni ezip geçmeye hazır enerjisi. Beyoğlu'ndaki ofise geldiğinden beri geçen yılları saymaya çalışırken bu sefer sahiden uyanıyor 35 yaşındaki işsiz ve unutulmuş Sitare. Yatakta yalnız, usulca doğruluyor. "Kurt, orada mısın?" Kalkıp kapıya yürürken içkiden başı dönüyor hala. Koridora sızan ışığa bakılırsa koridordaki abajur açık. Şişenin dibini gördüğünden kapatıp kapatmadığını hatırlamıyor. Ama kurtan nerede? Yoksa eve dönmedi mi? O kadar mı kızgın? Işık balkondan geliyor. Aralık kapısından esen rüzgarla perdeler sallanmakta. Bir gölge korkuluklara yaslanmış, mırıldanıyor. Kendi kendine konuşuyor olmayacağına göre herhalde elinde telefon var. Hattın öbür ucunda da bu saatte Kurt Han ile konuşmak isteyecek birisi. Bir dost, bir hayalet. Vali adımlarıyla yaklaşıyor balkona. Salon karanlık olduğundan dışarıdan görünmesi imkansız. Kapı aralığında duruyor. Nefesini tutup perdenin arkasındaki Kurt Han'a kulak veriyor. "Ben beklemek istiyor muyum sanıyorsun? Ama şu anda yapamam. Lütfen anla," diyen Kurt Han'a. "Şimdi yapamam. Ne parası var ne de işi. Vebali üstüme kalır. Zaten kafayı sıyırmak üzere," diyen Kurt Han'a. "Merak etme, uyanmaz. Manyak gibi içmiş yine. Biraz toparlansın, işini bitireceğim. Yakında, merak etme," diyen Kurt Han'a. "Kusura bakma, bu saatte aradım ama inan çok daraldım. Biliyorum güzelim. Ben de seni seviyorum. İyi geceler," diyen Kurt Han'a. Daha fazla dinleyecek mecal yok Sitare'de. Duyacağını duydu, yanacağını yandı, öleceğini öldü. Mahvolmuş bir yüzle duvara yaslanarak derin nefesler alıp veriyor yüzeye henüz çıkmış tüpsüz mercan avcısı. İçeri giren adamın suratındaki az önceki muhabbetten kalma sırıtışı Sitare unutmayacak. Kurt Han da kadının yüzündeki acıyı gördüğü an yakalandığını anlayıp başlıyor beklemeye. Saldırıp yumruklamasını, tekmelemesini, tırnaklarıyla derisini kanatmasını, rezalet çıkarıp konu komşuyu uyandırmasını. Adi herifi bu zevkten mahrum bırakmalı. Sakin olmaya çalışıp kalbinin yatışmasını beklemeli. Sonra gözlerine ölüm gibi bakıp kısık sesle konuşmalı. "Ben şimdi yatmaya gidiyorum Kurt. Uyandığımda artık bu evde olmayacaksın. Dur biraz açıklayayım." "Siktir lan, ne açıklayacaksın?" "Sitare, kes, ara sevgilini, ver müjdeyi. Sarhoş karıdan kurtuldum de." Adam bir adım atma cüretini gösteriyor birden. Sitare, "Yapma, gözünü seveyim." Hayat arkadaşının balkonuna bir başka kadına çamaşır asması gibi adamın bu yaptığı da hata. Attığı adım Sitare'nin yüz ifadesinin acıdan öfkeye, oradan da bir Amazon'un çehresine dönüşmesine yetecek. Adam o son adımı atmayacaktı. Sitare arkasını dönüp yüklüye koşuyor. Kurtan ne halt yiyeceğini düşünürken dönüyor elinde bir kılıçla. Adamın göz bebekleri büyüyor, şafak kızıllığında parlayan kılıcı görünce. Oha, saçmalama Sitare. Paralı günlerinde antikacıdan espri olsun diye alıp sonra bir türlü elden çıkartamadığı Bahriye merasim kılıcını sallayarak konuşuyor kadın. Güneş doğana kadar gitmezsen seni bununla deşerim kurt. Bilirsin yaparım. Bir daha gölgeni bile görmek istemiyorum. Anladın mı? Kurtan bunun er geç yaşanacağını biliyordu. Ama yine de hazırlıksız yakalandı. Zaten sahne imajının aksine ani karar vermekten hoşlanmayan, rahatlığına düşkün biridir. Anladın mı dedim sana? Anladım diyor adam. Kılıçlı kadının yarattığı korku onun rahatına düşkünlüğüne garip geliyor. İyi. Bahriyeli kılıcı kayıyor Sitare'nin elinden, yere saplanıyor parkeye. Omuzları düştü, göz kapakları ağırlaştı. 5 dakikada 10 yıl yaşlandı sanki. Gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak dönüyor sırtını, çıkıp gidiyor salondan. O koridorda kaybolunca adam zemine saplı kılıca bakarak derin bir nefes alıyor. Tam rahatlamışken Sitare çığlık atarak dönüyor, saldırıyor bütün gücüyle. Tokat atıyor, tekmeliyor, yumrukluyor. Adam heykel gibi tepkisiz. Sitare hem ağlıyor hem de avazı çıktığı kadar bağırıyor. Şerefsiz herif, orospu çocuğu, bunu nasıl yaptın? Sonunda yorgun düşüyor saldırmaktan, acıdan, hayal kırıklığı ve umutsuzluktan. Yalın ayak harbe girmek insanı bu kadar yıpratmaz. Kalbinin yerinde pimi çekilmiş bir el bombası hissederek ayrılıyor adamın bir zamanlar çok sevdiği vücudundan. Daha düne kadar deli olduğu vücut şimdi Sitare'ye mide bulandırıcı görünüyor. Pis işlerin döndüğü iğrenç bir mahalle gibi. Son kez çıkıp gidiyor sahneden. Koridorun ucunda gözden kayboluyor. Çıkmaz sokak günün ilk ışıklarıyla aydınlanıyor. Kurtan bavulunu koyuyor külüstürün bagajına. Sitare perdeyi aralamış, hareli gözlerle bakıyor. Binmeden başını kaldırınca göz göze geliyorlar. Sitare kapatıyor perdeyi. Üzüntüsü arabaya el bombası atamadığından değil, hissettiği acı hız sınırını aşıyor. Kurtan'ın ihaneti kaderine tüy dikmekle kalmadı. Her şeyi harmanlayıp tek bir hançer haline getirdi. Her nefes alışında ciğerlerine sokulan. Acı çok üzücü. Üzüntü çok acı verici. Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacak. Planı gayet mantıklı. İnsanların küveti doldurup içine ellerinde haplar ve jiletlerle nasıl uzanabildiğini hep merak etmiştir. Şimdi ise müjde. Giden sevgiliden kalma birkaç jilet, sıcak suyla doldurulacak bir küvet, bir kutu hap ve işe koyulmadan içilecek içki bulunuyor evde. Ölümden korkmuyor. Zaten gittiği yerde soran olursa bu hayat denen şeyi değil insanlara, bitkilere bile tavsiye etmeyecek. Giriyor küvete, bir dikişte yarılıyor şişeyi. Aslında bu sahneye viski gider ama parası yok. Salondaki televizyonda Yıldız Tilbe, biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim diyor. Küvetin kenarında haplar ve jilet, bileğindeki atmaca dövmesi, şarap ruhunu ekşitiyor. Sabah ışığı banyonun fayanslarında sarhoş danslar etmekte. Bitirelim şu işi. Fakat o sırada beklenmedik bir şey, kapı aralanıyor ve beyaz elbiseli küçük kız süzülüyor içeri. Birkaç adımda küvetin yanına varıyor. Sitare'ye melekler misali gülümsüyor. Islak saçlarını okşuyor usul usul. Münasebetsiz bir şakaya anlayış gösteriyor sanki. Bakışları, haydi kızım komik olma lütfen der gibi. Önce ilaçlar, sonra jilet düşüyor Sitare'nin elinden. Küçük kıza sarılıp başlıyor ağlamaya. Öncekilere benzemeyen, daha iddiasız bir ağlayıştır bu. Daha sessiz, sitemsiz, insanın ancak annesine sarılmışken cesaret edebileceği. 15 dakika sonra üzerinde bornozla salonda oturuyor. Bir elinde şişe, diğerinde telefon. Ekrana bakarak yudumluyor ve cevaplanmayı bekliyor. Kaderi kabullenmenin verdiği o fiyasko duygusuyla karışık rahatlık, diyaloğun başladığını gösteren sayıcı görünce telefonu kulağına götürüyor. Selam Gonca, kabul etmeye karar verdim. What? İşi alıyorum. Ara adamları söyle. Kısa bir sessizlik, sonra City sesin garip geliyor, diyor Gonca. Are you okay? Lütfen soru sorma, ara adamları. Okay, şimdi arıyorum. Birazdan haber veririm sana. İnşallah birini bulmamışlardır. Salonu dolduran eşya şimdiden yabancılaştı. Hiçbiri ona ait değil sanki. Kurtanın gitmesiyle sihir bozuldu. Hepsi eski, çirkin ve ruhsuz hallerine döndüler. O hayvanı hayvan gibi sevdi. Allah için bir kez bile seni seviyorum demedi. Bu lafı kendisi de duymadı. Gerek olmadığını umdu. Bu evde sözcüklere sığmayan bir bağ kurduklarını, vazgeçmekten kurt han sayesinde vazgeçebileceğini. Eşya ona bakıyor ve aptallığına gülüyor. Meğer onca zamandır film seyretmiş sitare. Olmayacak senaryoya amin demiş. Kendi kendine esas kız, esas oğlan olmuş. Evlerle kadınlar arasında böyle çılgın bir ilişki var. Terk edileceğini anlayan ev titreşimleri çekiyor. Kadının dalga boyundan, ayrıldıklardan sonra eski sevgililerin yabancıya dönüşü vermesi gibi evlerde tanık oldukları bütün yaşanmışlıkları hiçleyen bir boyuta geçiyorlar. O dört duvarın arasında sevişilmedi, tartışılmadı, sarhoş olunmadı, dua edilmedi sanki. Yıllardır yakasını bırakmayan yenilgilerin her darbenin ardından tekrar ayağa kalkan umutların tortusu odalara sinmedi. Evi öğleye doğru kucaklayan gün ışığı, ruhunu her gün sarmalayan kokular bile farklı. Sitare bunlara bakıyor ve anlıyor geri dönemeyeceğini. Peki herhangi bir yere dönebilecek mi? Çıkmakta olduğu yokuş bittiğinde kalacak mı dönülecek bir liman, dönülecek bir sitare? Sorular yakıcı ama pişmanlık hissettirmiyor. Nedense ne zamandır ilk kez verdiği bir karar onu korkutmuyor. Nasılsa kendi kararı olduğu bile şüpheli. Belki de göklerde verilmiş bir karara boyun eğmektir yaptığı. Burada harcanacak zaman kalmamıştır. Bu evde, bu mahallede, bu denizde hepsiyle işi bitmiştir. Kabullenmektedir yapılması gerekenleri. Hem para görecek hem de karanlık şehirden uzaklaşacak. Daha ne olsun? İşsiz, parasız, fena halde aldatılmış bir eski çocuk yıldız için hayat daha ne kadar gerçek olabilir? 5. Dizi ekibini havaalanından Hodan şehrine götürecek otobüs, kum tepelerinin, yıkık binaların ve şimdiden sararmış çayırlara yayılmış Kızılay çadırlarının arasından geçiyor. Solgun gökyüzünde yağmur yüklü bulutlar, yol kenarlarında yoksul insanlar, yüzlerinde deprem olmuş sanki. Çehreleri şiddetli bir acıyla sarsıldıktan sonra eski haline dönememiş. Stare pencere kenarına oturmuş. İlk kez gördüğü topraklara bakıyor. Otobüsün teybinde çalan Kürtçe şarkılar eşliğinde ona her şey daha yabancı ve kederli görünüyor. Hatta biraz da korkutucu. Her yabancı ve kederli şey gibi. Pişmanlığın kıpırtısını hissediyor. Ne işin var senin bu Allah'ın unuttuğu yollarda diyen ses havaalanına inip de kaderin kokusunu duyduğundan beri kulağında. Normalde havaalanlarında olmaması gereken gübreyle yanık ot karışımı bir koku. 37 yıllık devlet sanatçısı Muzaffer Bey'e göre kokuyu akşamüstü rüzgarı tarlalardan getiriyor. Yaşlı adam piste ayak basınca gözlerini kapatıp havayı içine çekti. Tam hatırladığım gibi. Buralara ilk kez 40 yıl önce Yılmaz Güney'in bir filminde oynamak için gelmiş. Uçakta neşe saçtı. Hava boşluğuna her düşüşlerinde 37 yıllık devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Böyle kötü pilot görmedim diyerek güldü. Muzaffer Bey unutulmaz yönlerden ama unutulmaz. Aynı zamanda unutulmuş demek. Tıpkı Sitare gibi. Yaş farkını düşününce benzerlik tuhaf ama çocuk yıldızlık böyle. Genç yaşta tarihe karışma riski var. Şöhret denizi çekilince oluşan çölde yaşamak yetişkinler için bile zor. Muzaffer Bey anılara, Sitare ise alışkanlıklara tutunuyor. Sonunda hepsi aynı kapıya çıkıyor. Rüzgarın taşıdığı kokuyla Boeing'in taşıdığı çocuk yıldız bir doğu şehrinin havaalanında çarpışıveriyorlar. Kokunun içinde yanık otlarla gübre, diğerinin İçinde ise İstanbul havaalanından içtiği Martini. Martini ısmarlama nezaketini Enis gösterdi. Uçak rotar yapınca gittikleri havaalanı barında hem şaşkın hem de sevinçliydi. Kadehini Sitare'ye kaldırdı. Aramıza katılmanıza. İtiraf edeyim, o görüşmeden sonra kabul edeceğinizi hiç ummuyordum. Vallahi ben de ummuyordum, dedi Sitare. Ne zamandır hasret kaldığım Martini'nin tadı güzeldi. Bu arada sana Sitare diyebilir miyim? İçki ısmarladığın sürece Sito bile diyebilirsin. Enis kızarıverdi. Yani daha fazla sizli bizli olmamıza gerek yok diye söyledim. Yaşına göre olgun bir erkekti. Bu sefer yeşil pantolonla kırmızı gömlek giymişti. Gözleri çalıştığı iş kolunda nadir rastlanan bir şefkatle bakıyordu. Sadece yapımcının oğlu değil, aynı zamanda dizinin senaristiydi de. En büyük hayali günün birinde Cannes'da ödül alacak film senaryoları yazmaktı. Ayrım sonu. Sayfa 53.